Ayrım 3. Sayfa 28. Adolf Hitler'in çocukluğu ve gençliği. Hitler'in babası 58 yaşında gümrük memurluğundan ayrıldığı sırada 6 yaşındaki Adolf Linz kasabasından az uzakta Fischham köyünde ilkokula gitmişti. Yıl 1895. Bu yılı izleyen 4-5 yıl içinde bizim huzursuz emekli memur Linz civarında köyden köye durmadan taşındı. Oğlu 15 yaşına girdiği sırada baba 7 adres ve Adolf de 5 okul değiştirmişti. Adolf 2 yılda Lambach'taki papaz manastırında okudu. O sırada babası manastır yakınlarında bir çiftlik satın almıştı. Adolf kendi söylediğine göre manastırın korosunda söylüyor, ses dersi alıyor, günün birinde papaz olmayı düşünüyordu. Sonunda emekli gümrük memuru Linz köylerinden Leonding'de işini yoluna koydu ve aile orta halli bir evle bir bahçe sahibi oldu. Adolf 11 yaşındayken Linz'deki ortaokula gidiyordu. Hitler'in o sıralarda okula gitmesi baba için mali bir yüktü. Ama babası herhalde oğlunun da kendisi gibi memur olmasını istiyordu. Ama memurluk oğlunun düşündüğü en son meslekti. Hitler ilk defa babama karşı muhalefete geçtiğim zaman daha 12 yaşında ya vardım ya yoktum der. Memur olmak istemiyordum. Daha 14 yaşına basmamış bir çocuğun kendi ifadesine göre sert, hakim bir babaya karşı yürüttüğü acı ve sürekli savaşın hikayesi Hitler'in kavgamında gerçek bir içtenlikle, doğrulukla ve ayrıntılarıyla kendi hayatına ait olarak anlattığı birkaç pasajdan biridir. Sert ve eğilmez irade ilk olarak bu çatışmada kendini gösterdi. Bu irade sonradan önüne çıkan aşılmaz engellere rağmen Almanya ve Avrupa'da silinmez bir iz bırakacaktır. Ben memur olmak istemiyordum. Hayır, hiçbir zaman. Babamın bende bu mesleğe karşı bir sevgi uyandırmak için kendi hayatından alarak anlattığı hikayeler de tam tersini yarattı bende. Bir masa başında özgürlükten uzak olarak oturacağımı düşündükçe midem bulanıyordu. Kendi hayatımın sahibi olamayacak, bütün hayatımın özrünü bir takım doldurulması gereken kağıtlara boşaltmaya zorlanacaktım. Bir gün aklıma ressam olmak, artist olmak geldi. Babam donup kaldı. Ağzını bile açamadı. Ressam mı? Yani artist mi? Aklımdan şüphe etti. Yanlış işittiğini ya da yanlış anladığını söyledi. Ama niyetimin gerçekten ciddi olduğunu ona açıkça anlattığım zaman yaratılışındaki inatla bana karşı koydu. Artist mi? Olmaz. Ben yaşadığım süre buna müsaade etmem. Babam bir kere olmaz dedi miydi o şey olmazdı. Ve ben de direndikçe direndim. Hitler'in sonradan anlattığına göre bu çatışmanın ilk sonucu okuldaki derslerine çalışmamak oldu. Babam derslerimin iyi gitmediğini görürse ister istemez beni hayalimle baş başa bırakır diye düşünüyordum. Hitler'in 34 yıl sonra yazdığı bu yazı belki de okuldaki başarısızlığını örtmek içindir. İlkokulda her zaman iyi notlar alırdı. Ama Linz'teki ortaokulda notları o kadar kötü gitmeye başladı ki sonunda gerekli belgeyi almadan Linz'ten hayli uzakta Steyr'de devlet ortaokuluna gönderildi. Orada kısa bir süre kaldı ve ortaokulu bitirmeden ayrıldı. Hitler'in okul hayatındaki başarısızlığı bütün hayatı boyunca içinde bir acı olarak kalmıştır. Bu yüzden okumuş aydın Sayın Baylar, bu bayların ünvanlarıyla, diplomalarıyla ve ders verici tavırlarıyla boyuna alay ederdi. Hayatının son 3 yılında Ordu Yüksek Komutanlığı'nda askeri strateji, taktik ve komuta ayrıntılarıyla uğraştığı sırada bile arada dinlenmek için eski kafadar arkadaşlarından sağ kalanlarla buluştuğu akşamlar gençliğinde karşılaştığı öğretmenlerin budalalıklarını anlatır dururdu. O sıralarda Volga'dan Manş'a kadar uzanan muazzam orduları kendi başına yöneten ve bu dev orduların başbuğu olan bu deli dahinin bu konuda söylediği sözler tespit edilmiş bulunmaktadır. Öğretmenlerimi düşündüğüm zaman hepsinin de biraz deli olduğunu anlıyorum. İyi öğretmen sayılacak insanlar çok azdır. Bunların bir gencin gücünü önlemeye çalıştıklarını düşünmek facia. 3 Mart 1942. Bana ders okutan öğretmenlerime ait anılarım hayatımın en kötü anılarıdır. Dış görünüşleri leş gibiydi, yakaları yağlıydı. Bu adamlar her türlü kişisel düşünce bağımsızlığından yoksun bir proletaryanın ürünleriydiler. Görülmemiş bir cahillikleri vardı. Bunlar ancak çürümüş bir hükümet sisteminin temelleri olabilirlerdi. Ama Tanrı'ya şükür ki bu hükümet sistemi artık geçmişte kaldı. 12 Nisan 1942. Okuldaki öğretmenleri düşündüğüm zaman yarısının anormal olduğunu anlıyorum. Biz eski Avusturya öğrencileri ihtiyar erkeklere, kadınlara saygı gösterecek şekilde yetiştirildik. Ama öğretmenlerimize hiç acımazdık. Onlar bizim doğal düşmanlarımızdı. Çoğu kafadan sakattı ve birçoğu da hayatlarının sonunda tımarhaneyi boylarlardı. Özellikle öğretmenlerden tiksinirdim. Yabancı dillere karşı en ufak bir yeteneğim yoktu. Ama öğretmenim doğuştan aptal bir adam olmasaydı belki yabancı dil öğrenirdim. Herifi görmeye tahammül edemezdim. 29 Ağustos 1942. Öğretmenlerimiz tam birer zalimdiler. Gençliğe karşı bir sevgi beslemezlerdi. Onların amaçları kafamızı boş şeyle doldurmak, bizi kendileri gibi allame maymunlar yapmaktı. Öğrencilerden biri bir parça orijinallik göstermiş olsa onu merhametsizce cezalandırırlardı. Örnek olarak gösterdikleri öğrencilerin hepsi hayatta başarısızlığa uğramışlardır. 7 Eylül 1942. Anlaşılıyor ki Hitler kendisine kırık not veren öğretmenlerini öleceği güne kadar hiç affetmemiş, unutmamıştır. Onları gülünç hale getirmekten çekinmemiştir. Hitler'in dünya çapında ünlü bir kişi olmasından sonra eski öğretmenlerinin Hitler'e ilişkili izlenimleri konusunda yapılan soruşturmalar kısa bir şekilde şöyle özetlenebilir. Hitler'e bilim öğretmeye çalışmış olan Profesör Theodor Giesinger, Hitler'in sevdiği birkaç öğretmenden biriydi. Giesinger der ki, hatırımda kaldığına göre Hitler, cinste ne olumlu ne de olumsuz bir izlenim bırakmıştır. Sınıfın ileri gelenlerinden değildi. İnce yapılı, dik yürüyüşlü, soluk yüzlü ve çok zayıf bir çocuktu. Veremli gibi bir hali vardı. Bakışları görülmemiş derecede dik ve gözleri parlaktı. Hitler'in yukarıda doğuştan aptal sözüyle kastettiği herhalde Profesör Edward Hümer'di. Hümer Fransızca öğretmeniydi. Hitler 1923 yılında birahane darbesi yüzünden yargılandığı sırada o da öğrencisine tanıklık etmek üzere Münih'e gelmişti. Kendisi Hitler'in amaçlarını övmüş ve ideallerini gerçekleştirdiğini görmeyi yürekten istediğini söylemişti. Ama genç ortaokul öğrencisinin şu küçük portresini çizmekten de kendini alamamıştı. Hitler belirli noktalarda olmakla beraber muhakkak ki üstün bir gençti ama heyecanlıydı. En azından söylemek gerekirse tartışmayı seven, müstebit ruhlu, kendi düşüncelerine bağlı, huysuz, okul disiplinine uyamayan bir öğrenci sayılabilirdi. Çalışkan da değildi. Yoksa üstün bir zekası olan bu çocuk daha iyi sonuçlar elde edebilirdi. Linz'te genç Adolf Hitler'in üzerinde kuvvetli ve derin bir etki yapmış bir ortaokul öğretmeni vardı. Bu adam tarih öğretmeni Dr. Leopold Pötsch'tü. Almanca konuşulan Güney sınırı bölgesinden gelmişti. Bu bölgede aynı zamanda Güney Slavları da yaşıyorlardı. Buradaki ırk savaşı Dr. Leopold Pötsch'ü bağımsız bir Alman milliyetçisi yapmıştı. Linz'e gelmeden önce Marburg'da ders okutmuştu. Marburg, Birinci Dünya Savaşı sonunda Yugoslavya'ya verildikten sonra Maribor adını almıştı. Doktor Pötsch, öğrencisine tarih dersinden yalnızca iyi vermiş olduğu halde, kavgamda Hitler'in öğretmenleri arasında saygıyla andığı tek öğretmen odur. Hitler bu adama çok şeyler borçlu olduğunu kabul eder. Özlü olanı tutmak ve özsüz olanı unutmak prensibini anlayan birkaç kişiden birini tarihin bana tarih öğretmeni olarak göndermiş olması ilerideki hayatımın belki de en kesin bir etkeni olmuştur. Linz'teki ortaokul öğretmenim Dr. Leopold Pötsch Bu tarihsel görevini gerçekten ideal bir şekilde yerine getirdi. Kendisi yaşlı bir zattı. Kibardı ve aynı zamanda sertti. Güzel konuşmasıyla yalnız dikkatimizi çekmekle kalmıyor, aynı zamanda bizi sürüklüyordu da. Ateşli kelimeleriyle bazen bize içinde bulunduğumuz çağı unutturan, sanki sihirli bir elle bizi alıp geçmiş çağlara götüren ve bizi yine binlerce yıl geride kalmış çağların sisleri arasından alıp kuru tarihsel gerçeklerle yaşayan gerçekçiliğe getiren ve bu ak saçlı adamı büyük bir heyecanla düşünürüm. O ders anlatırken sık sık heyecanlanır, ara sıra ağlardık. Bizim daha yeni tomurcuklanan milli heyecanımızı bizi eğitmek için kullanır, sık sık şeref duygumuza başvururdu. Bu adam bana tarihi sevdirdi. Ben işte o zaman genç bir devrimci oldum. Ama onun böyle bir niyeti yoktu. 35 yıl sonra 1938'de Başbakan Hitler, Avusturya'yı zorla 3. Alman İmparatorluğu'na ilhak ettiği sırada Avusturya'da bir zafer gezisine çıktı. O sıralarda emekliye ayrılmış olan öğretmenimi görmek üzere Klagenfurt'ta durdu. Eski öğretmeninin Avusturya'nın bağımsızlığı sırasında yasaklanan gizli Nazi SS teşkilatının üyesi olduğunu öğrenince çok sevindi. Kendisiyle bir saat baş başa konuştu ve sonradan partisinin üyelerine şöyle dedi: "Bu ihtiyara ne kadar çok şey borçlu olduğumu bilemezsiniz." Alois Hitler 3 Ocak 1903'te 65 yaşında akciğer kanamasından öldü. Kanama her sabahki gezisini yaparken birdenbire olmuş, birkaç dakika sonra yakında bulunan bir evde bir komşunun kollarında can vermişti. O sırada 13 yaşında bulunan evlat babasının cesedini görür görmez dayanamamış, ağlamaya başlamıştı. Babasının ölümü sırasında 42 yaşında olan annesi Linz banliyölerinden Urfahrt'ta basit bir apartmana taşındı ve hayatta kalan iki çocuğu Adolf ile Paula'yı artırdığı az bir para ve emekli maaşıyla geçindirmeye çalıştı. Hitler'in kavgamda belirttiği gibi annesi onu babasının isteğine göre, yani kendi ifadesiyle, memur olarak yetiştirmekle zorunlu sayıyordu. Genç dul oğluna düşkün olduğu, oğul da annesini çok sevdiği halde Hitler bu mesleğe girmemeyi eskisinden daha kesin olarak aklına koymuştu. Anne ile oğul arasında sağlam bir sevgi olduğu halde bu yüzden sık sık çatışıyorlar ve Adolf da dersleri asmakta devam ediyordu. O zaman birdenbire bir hastalık imdadıma yetişti ve birkaç hafta içinde benim geleceğimi ve ebedi iç kavgayı kararlaştırdı. 16 yaşına yaklaştığı sırada Hitler'in yakalandığı ciğer hastalığı onu en aşağı bir yıl okuldan alıkoydu. Bir süre memleketi şpitale gönderildi. Bir köylü kadın olan teyzesi Teresa Schmidt'in evinde yeniden sağlığını kazandı. İyileştikten sonra kısa bir süre Steyr'deki devlet okuluna gitti. 16 Eylül 1905 tarihli son karnesinde Almanca, kimya, fizik, geometrik resimden orta aldığı görülüyor. Coğrafya ile tarihten iyi idi. Serbest resimden pek iyi almıştı. Artık okula gitmeyeceğini düşünerek hayatında ilk ve son defa içti, sarhoş oldu. İlerideki yıllarda hatırında kaldığına göre gün doğarken bir sütçü kız onu Steyr dışındaki kırlarda yatarken buldu. Şehre getirdi, o da bir daha içmemeye yemin etti. Hitler hiç olmazsa bu konuda sözüne bağlı kalmış, önceleri Viyana ve Münih'te geçirdiği para sıkıntısı yüzünden, sonradan da kendi isteğiyle ağzına hiçbir zaman içki koymamış, sigara içmemiş ve et yememiştir. Bundan sonraki 2-3 yılını Hitler hayatının en mutlu günleri sayar. Annesi ve öteki akrabaları Hitler'e çalışmasını ve bir sanat öğrenmesini öğütledikleri halde o ileride nasıl artist olacağını düşünmekle yetiniyor, Tuna kenarında serseri serseri dolaşıp duruyordu. Hitler 16 ile 19 yaşları arasında geçen bu yılların kaçamak tatlılığını hiçbir zaman unutamadı. Anasının sevgili kuzusu rahat bir hayatın bütün tadını çıkarıyordu. Yaşlanan dul anne giderini gelirine uydurmakta zorluk çektiği halde Adolf kılını bile kıpırdatmıyor, bir işe girerek aileye yardım etmek istemiyordu. Herhangi devamlı bir işten gelir sağlamak ona iğrenç geliyordu. Bütün hayatı boyunca da iğrenç geldi. Hitler'e delikanlılığın bu son yıllarını mutlu gösteren şey çalışmak zorunda olmamasıydı. İstediği gibi düşünüyor, hayal kuruyor, yanına aldığı arkadaşına dünyadaki bozukluğun nereden geldiğini ve nasıl düzeltilmesi gerektiğini anlatarak sokak sokak kır kır dolaşıyor, günlerini böyle geçiriyor, akşamları eline bir kitap alıp okuyor ya da Linz'teki, Viyana'daki operanın parterinde ayakta Richard Wagner'in mistik, puta tapıcı eserlerini kendinden geçerek dinliyordu. Bir çocukluk arkadaşı sonradan Hitler'in solgun, hastalıklı, ince, uzun bir genç olduğunu hatırlar ve genellikle çekingen olduğunu, yalnızlığı sevdiği halde düşüncesine katılmayanların karşısında öfkeden birdenbire deliye döndüğünü söyler. Hitler 4 yıl boyunca Stefanie adında sarışın güzel bir genç kıza aşık olduğunu sandı. Kız Linz'teki Landstraße'de annesiyle dolaşırken Hitler kıza yiyecek gibi baktığı halde bir defa bile kızla konuşmadı. Kızı öteki konularda olduğu gibi kendi yüksek fantazisinin karanlık dünyasında tutmayı tercih etti. Gerçekten de yazdığı sayısız şiirlerden hiçbirini kıza göndermedi. Bunlardan birinin adı Sevgiliye Ağıt'tır. Şiirlerini sabırlı genç arkadaşı August Kubizek'e okumakla yetindi. Sevgilisi Wagner'in Die Walküre'sindeki kızdı. Üstünde koyu mavi kadife entari vardı. Çiçekli tarlalarda beyaz bir atın üstünde geziyordu. Hitler bir sanatçı, özellikle bir ressam ya da hiç olmazsa bir mimar olmak istiyordu. Ama 16 yaşında kafasına politika takıldı. Habsburg hanedanına ve bu hanedanın yönettiği çok uluslu Avusturya Macaristan İmparatorluğundaki Alman olan her şeyi seviyordu. 16 yaşında son nefesine kadar bağlı kaldığı kalıbı almıştı artık. Koyu bir Alman milliyetçisiydi. Bütün aylaklığına rağmen gençlik heyecanlarıyla pek ilgilenmediği anlaşılıyor Hitler'in. Dünya problemleri her şeyden ağır basıyordu. Kubizek sonradan şunları anlatır. Her yerde engeller ve düşmanlar görürdü. Her zaman bir şeye karşıydı ve dünyaya yabancıydı. Onun hiçbir şeyi hafife aldığını görmedim. Okulu sevmeyen genç adam bu dönemde doymak bilmez bir okuyucu kesilir. Linz'te olgun yaştakilerin yararlandığı eğitim kitaplığına yazılır. Müze derneğine katılır. Oradan birçok kitap alarak okur. Genç arkadaşı onu her zaman kitaplar arasında gömülmüş bulur. En sevdiği kitaplar Alman tarihi ve Alman mitolojisi üzerine yazılmış olanlardır. Linz eninde sonunda bir taşra şehriydi. İmparatorluğun muhteşem barok başkenti Viyana bu kadar hırsı ve hayal gücü olan bir öğrenciyi er geç çekecekti. Nitekim 1906'da 17. doğum gününden sonra Hitler annesinin ve başka akrabasının sağladığı parayla büyük şehirde 2 ay geçirdi. Viyana ileride en acı yıllarının geçeceği, zaman zaman köprülerinin altlarında bile yatacağı bir yer olacaktı. Ama ilk gidişinde onu büyüledi Viyana. Günlerce sokaklarda dolaştı durdu. Ring'deki büyük binaları gördükçe heyecanlandı. Müzelerde, operada, tiyatroda gördükleri hep kendinden geçirdi onu. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne nasıl girebileceğini de öğrendi ve bir yıl sonra 1907 Ekim'inde yeniden başkente geldi. Ressam olmak hayalini gerçekleştirmek için gereken ilk adımı atmak niyetiyle giriş imtihanına katıldı. 18 yaşındaydı ve kalbinde büyük umutlar besliyordu. Ancak ne yazık ki bu umutlar suya düştü. Akademinin tasnif listesinde bulunan bir kayıttan işin iç yüzü anlaşılıyor. Aşağıda adı yazılı şahıs teste girdi, yeterli sonuçlar alamadı ya da kabul edilmedi. Adolf Hitler Braunau am Inn, 20 Nisan 1889, Alman, Katolik, babası hükümet memuru, ortaokulda 4 yıl okumuş, birkaç baş, resim testi iyi değil. Hitler ertesi yıl yeniden denedi. Bu sefer yaptığı resimler o kadar kötüydü ki teste bile giremedi. Bu sonuç hırslı genç adam için ileride yazdığı gibi tam bir sürpriz oldu. Başarı kazanacağına kesin olarak inanmıştı. Kavgamda kendisinin anlattığına göre akademi müdüründen durumunun izahını istedi. Sayın Bay, yaptığım resimlerin benim resim sanatına yeteneğim olmadığını kesin olarak gösterdiğini ama iyi bir mimar olabileceğimi söyledi. Akademinin resim bölümü benim için bahis konusu olamazmış. Benim yerim mimari bölümüymüş. Genç Hitler bu öğüte uymak istiyordu. Ancak ortaokuldan çıkarken aldığı notların mimari okuluna girmesini engelleyeceğini birdenbire ve acı acı anladı. Bu sırada annesi de göğüs kanserinden ölüm halindeydi. Linz'e döndü. Okuldan ayrıldığından beri Clara Hitler ile akrabaları genç adama 3 yıl yardım etmişlerdi. Ama artık buna devam etmek için bir neden yoktu. 21 Aralık 1908'de şehir Noel hazırlıklarına başlarken Adolf Hitler'in annesi öldü. 2 gün sonra Leon Dink de kocasının yanına gömüldü. Bu olay 19 yaşındaki genç için korkunç bir darbe oldu. Babamı sayardım ama annemi severdim. Onun ölümü bütün büyük planlarımı birdenbire yok etti. Sefalet ve katı gerçeklik beni çabuk bir karar almaya zorladı. Kendi geçimimi sağlamak problemi ile karşı karşıya kaldım. Ama bir mesleği yoktu. Elle çalışmaktan her zaman tiksinmişti. Bir kuruş bile kazanmaya çalışmamıştı. Ama yılmadı. Akrabalarıyla vedalaşırken para kazanmadan dönmeyeceğini söyledi onlara. İçinde elbise ve çamaşırlarım bulunan bir bavulla ve kalbimde sarsılmaz imanla Viyana'ya doğru yola çıktım. Babamın 50 yıl önce kaderden elde ettiği şeyi ben de elde etmeyi umuyordum. Bir şey olmak istiyordum ama hiçbir zaman memur olmayı düşünmüyordum. Hayatımın en acı dönemi. 1909 ile 1913 arasında geçen 4 yıl bu kahraman genç için büyük bir sefalet ve mahrumiyet dönemi oldu. Habsburgların henüz düşmediği ve şehrin Avrupa ortasında 55 milyonluk bir imparatorluğun başkenti olmaktan çıkmadığı o yıllarda Viyana dünya başkentleri arasında eğlence bolluğu ve güzelliği bakımından başta geliyordu. Şehir yalnız mimaride, heykelde, müzikte ileri değildi. Aynı zamanda şehrin zarif, zevke düşkün, kültürlü halkı da Batı'nın hiçbir şehrinde görülmeyen ayrı bir barok ve rokoko veriyordu Viyana'ya. Wienerwald'ın ormanlık ve yer yer yeşil sarı renkte üzüm bağlarıyla dolu tepeleri arasından geçen mavi Tuna boyundaki şehir, turistleri çeken doğal özellikte bir yerdi. Viyanalılar Tanrı'nın kendilerine büyük bir lütufta bulunmuş olduğuna inanıyorlardı. Her yanda müzik vardı. Avrupa'nın en büyük müzik dehaları bu memlekette yetişmişlerdi. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert ve Viyana'nın sevgili evladı Johann Strauss'un neşeli valsleri barok hayat tarzına alışmış üstün bir halk için bir rüyaydı sanki. Şehir halkı rahat rahat para kazanıyor, dans ediyor, böylece tatlı günler ve geceler geçiriyor, güzel kahvelerde havadan sudan konuşuyor, flört ediyor, sevişiyor, hayatının büyük bir kısmını zevkle ve rüyalarla bırakıyordu. Elbette ki imparatorluğun yönetilmesi de gerekmekteydi. Bir ordu ve bir donanma da vardı. Ulaştırma araçları çalışıyor, ticaret ve iş de yapılıyordu. Ama fazla çalışan, dahası tam çalışan bile yoktu. Bu görünüşün bir de apayrı yanı vardı. Her şehirde olduğu gibi bu şehirde de yoksullar yaşıyordu. Bunlar kulübelerde oturan, yiyecek ve giyecekleri az, yoksul insanlardı. Ama imparatorluğun olduğu kadar Orta Avrupa'nın da en büyük sanayi merkezi olan Viyana refah içindeydi. Ve bu refah halk arasında da yayılmış, aşağı tabakalara kadar inmişti. Büyük bir halk kitlesini oluşturan aşağı orta sınıf şehrin politikasını elinde tutuyordu. İşçiler yalnız sendikalar halinde örgütlenmekle kalmamışlar, aynı zamanda güçlü bir siyasi parti de kurmuşlardı. Bu parti Sosyal Demokrat Partisi'ydi. Şehrin hayatında o sıralarda bir kaynaşma vardı. ve bu kaynaşma 2 milyon insana yayılmıştı. Demokrasi, Habsburgların eski saltanatını sarsıyor, eğitim ve kültür halka açılıyordu. İşte bu sırada, yani 1909 yılında Viyana'ya gelen Hitler gibi beş parasız bir genç, isterse yüksek tahsil yapabilir, isterse az çok geçinecek bir para kazanabilirdi. Şehirde başkentin halka sağladığı uygarlık imkanlarından yararlanan 1 milyon gündelikçi işçi vardı. Hitler'in Kubizek gibi yoksul ve tanınmamış tek arkadaşı bile müzik akademisinde kendisine bir isim yapmıyor muydu? Ama genç Adolf mimari bölümüne girmek istemedi. Ortaokul diploması olmadığı halde isteseydi gene de girebilirdi. Çünkü özel bir yetenek gösteren gençler diplomasız da olsalar kabul ediliyorlardı. Ama bilindiği kadar kendisi okula başvurmadı. Sanat öğrenmek ya da devamlı bir işe girmek de istemedi. Ufak tefek işlerle vakit geçirmeyi tercih etti. Kar temizledi, halı silkti, Batı tren istasyonunda çanta taşıdı. Kaderinin gösterdiği yolu bulmak üzere geldiği Viyana'ya varışının üzerinden daha bir yıl geçmeden 1909 Kasım'ında Simon Denk gazetedeki döşeli odasını bırakmak zorunda kaldı. Bundan sonra 4 yıl bekar odalarında ya da aynı derecedeki sefil yurtlarda oturdu. Açlığını gidermek için sık sık şehrin fukara aşhanelerine gidip oralarda çorba içti. 20 yıl sonra şu satırları yazmasına şaşmamak gerekir. Birçokları için masum zevklerin özü, neşe arayan insanların eğlence yeri sayılan Viyana, maalesef söylemek zorundayım ki benim için sadece hayatımın en acı döneminin yaşayan anısıdır. Bugün bile bu şehir bende kötü düşüncelerden başka bir şey yaratmaz. Benim için bu eşsiz şehrin adı 5 yıllık zor bir hayat ve sefaleti temsil eder. Bu 5 yıl içinde önce gündelikçi bir işçi olarak, sonra da küçük bir ressam olarak günlük ekmeği bile çıkarmaya yetmeyecek şekilde çalışmak zorunda kalmıştım. Hitler o sırada her zaman aç olduğunu söyler. O sıralarda açlık benim tek sadık muhafızımdı. Bir an bile benden ayrılmadı. Her şeyimi paylaştı. Hayatımın bu merhameti dostla devamlı bir savaştan ibaretti. Ama bu açlık hiçbir zaman onu devamlı bir işe sürükleyecek raddeye gelmedi. Kavgamda belirttiği gibi kendisinde küçük burjuvaların proletarya yani el işçileri saflarında düşme korkusu vardı. O bu korkuyu ileride Nasyonal Sosyalist Partisi'nin toplumda işçilerden daha iyi durumda olduklarını sanan milyonlarca lidersiz, az maaşlı, bir yana atılmış memura dayamak suretiyle sömürecektir. Her ne kadar Hitler ekmeğini hiç olmazsa kısmen küçük bir ressam olarak çıkardığını sözlerine ekliyorsa da kendi hayat hikayesini anlatırken bu işin ayrıntısını açıklamıyor. Yalnız 1909 ile 1910 yılları arasında durumunu iyileştirdiğini, artık basit bir işçi gibi çalışmak zorunda kalmadığını belirtiyor. O sıralarda diyor, küçük bir sulubaya ressamı olarak çalışıyordum. Kavgamda kendi hayatına ait yazdığı birçok şeyler gibi bu da pek doğru değil. Kendisini o sıralarda tanıyanların sözlerine pek güvenilemez ama söylentileri bir araya getirdiğimiz zaman belki de daha doğru, daha kesin ve daha tam bir sonuca varabiliriz. Hitler'i Viyana'da geçirdiği yılların bir kısmında tanımış olan Josef Greiner'in yazdığı Das Ende des Hitler, Mythos adlı kitaba da bakınız. Aynı zamanda Rudolf Olden'ın Hitler, Die Pawn adlı kitabına da bakınız. Olden'ın kitabında Reinhold Heinrich'in ifadeleri vardır. Bu adam bir zamanlar Hitler'in kaldığı yurtta, onun oda arkadaşıymış. Bazen Hitler'in resimlerini satarmış. Konrad Haydn, Der Führer'de Heinrich'in sözlerine değinir. Özellikle bu kitapta Hitler'in yaptığı ve Heinrich'in sattığı resimlerde kendisini aldattığını ileri süren Hitler'in Heinrich'e karşı açmış olduğu davanın zabıtları vardır. Hitler'in düşmanlarının sık sık iddia ettikleri gibi evlerde badanıcı olarak çalışmadığı kesindir. Böyle bir işte çalıştığını gösteren en ufak bir kanıt yok. Hitler Viyana'ya ait küçük resimler yapıyordu. Bunlar özellikle St. Stefan Katedrali'nin, Opera Binası'nın, Burgtheater'ın, Schönbrunn Sarayı'nın ya da Schönbrunn Parkı'ndaki Roma yıkıntılarının resimleriydi. Kendisini tanıyanların anlattığına göre o bu resimleri başka eserlerden kopya ediyordu. Herhalde tabiattan kopya etmesine imkan yoktu. Mimarların planlarını çizmezden önce yaptıkları kaba, gelişigüzel taslaklara benzeyen soğuk, cansız resimlerdi bunlar. Resimlere kattığı insan figürleri çok komikti. Bir ara Hitler'in yaptığı resimleri gördüğümde yazmış olduğum şu notu defterlerimin arasında buldum. Yüz az, yüzler kaba. Bir tanesi cadıya benziyor. Haydn'a göre yüksek, ağırbaşlı binaların karşısında sanki tıka basa doldurulmuş çuvallar gibiydi insanlar. Bu kötü resimlerin çoğunu Hitler herhalde küçük tüccarlara satıyor, onlar da bunlarla duvarlarını süslüyordu. Çerçeveciler alıp boş çerçevelerini dolduruyorlardı. Belki de mobilyacılar alıyor, o sıralardaki Viyana modasına uyarak ucuz sandalyelerin ve koltukların arkalarına yapıştırıyorlardı. Hitler herhalde ticari resimler de yapıyordu. Teddy Teer pudrası gibi mamuller için vitrine koyulacak reklamlar da vardı bu arada. Yılbaşı zamanlarında herhalde kazancı artıyordu. Noel Baba'nın renkli mumlar sattığını ya da habire kopya etmekten bıkmadığı St. Stefan Kilisesi Gotik Kulesi'nin büyük yılbaşı pastalarının içinden çıktığını gösteren resimler yapıyordu. Hitler'in sanatçı olarak başarısı bundan ibaretti. Ama o bütün ömrünce kendisini sanatçı saydı. Viyana'da geçirdiği bu serseri yıllarda Hitler'in herhalde bohem bir görünüşü vardı. O sıralarda Hitler'i tanıyanlar onun topuklarına kadar uzayan ve bir cübbeye benzeyen uzun eski püskü paltosunu hatırlamaktadırlar. Bu paltoyu Hitler'e kaldığı yurtta kendisiyle dostluk kurmuş olan Macaristanlı Yahudi bir eskici vermişti. Hitler'i tanıyanlar bütün yıl boyunca başından çıkarmadığı yağlı siyah şapkasını ve perçemli saçını da hatırlarlar. Sonradan alnına doğru taradığı saçının arkası o sıralarda yağlı yakasından sarkardı. Çünkü sık sık saçını kestiremiyor ve tıraş olamıyordu. Yüzünün yanları ve çenesini daha yeni yeni çıkmakta olan siyah sakalın kılları örtüyordu. Sonra az çok sanatçı olan Haniş'e inanmak gerekirse, Hristiyanlar arasında çok seyrek görülen bir hayalete benzerdi Hitler. Birlikte yaşadığı bir takım gençlerin kötü huylarından hiçbiri Hitler'de yoktu. Ne sigara ne de içki içiyordu. Kadınlarla da alışverişi yoktu. Benim bildiğim kadar onun bu hali herhangi bir anormallikten değil, kökleşmiş utangaçlığından ileri geliyordu. Hitler sonradan kavgamda çok seyrek yaptığı alayların birinde der ki, "O günlerde beni görenlerin bana egzantrik görünmek isteyen bir genç gözüyle baktıklarını sanıyorum." Yine o günlerde Hitler'i tanıyanlar, öğretmenleri gibi bu pis serserinin zavallı varlığı altında bir kişilik bulunduğunu gösteren güçlü, yüzüne hakim, dik bakışlı gözlerini unutmazlar. Beden işlerindeki bütün tembelliğine rağmen doymak bilmez bir okuma düşkünlüğü olduğunu, gündüzlerini ve gecelerini kitapları yutmakla geçirdiğini hatırlarlar. O sırada durmadan okuyordum. İşten artan zamanlarımı okumakla geçiriyordum. Böylece bugün bile hala yararlanmakta olduğum bilginin temellerini o yıllarda attım. Hitler kavgamda okuma sanatı üzerine uzun uzun nutuklar çeker. Okuma kelimesiyle elbette ki bizim aydınlar sınıfının ortalama üyesinden başka bir şeye işaret etmek istiyorum. Çok okuyan bir sürü insan tanırım. Öyle olduğu halde bunları çok okumuş saymam. Bir sürü bilgileri vardır ama kafaları örgütlemeye yeterli değildir ve aldıkları malzemeyi kafalarında tutamazlar. Oysa okuma sanatını tam bilen bir insan gerek amaca yaraması ve gerekse bilinmeye değer bulunması dolayısıyla her zaman hatırda tutulması gereken şeyleri içgüdüsüyle kavrar. Okuma sanatı da öğretme sanatı gibi şudur. Özlüyü tutmak, özlü olmayanı atmak. Ancak bu çeşit bir okumanın bir anlamı ve amacı vardır. Bu bakımdan benim Viyana'daki dönemim özellikle verimli ve değerli olmuştur. Neye göre değerli olmuştur? Hitler'in cevabı şu. Viyana'daki okuması ve Viyana'nın yoksul halk arasındaki yaşayışı ona ileride hayatta bilmesi gereken her şeyi öğretmiştir. Viyana hayatımın en köklü olmakla beraber en zorlu okulu olmuş ve öyle kalmıştır. Bu şehre daha henüz bir delikanlıyken ayak basmıştım ve sonra oradan ağırbaşlı büyümüş bir adam olarak ayrıldım. Bu dönemde hareketlerimin sarsılmaz temeli olan bir dünya görüşünü ve felsefesini içimde biçimlendirdim. O sıralarda yaratmış olduğum şeylerden sonra artık öğrenecek pek az şeyim kalmıştı. Artık hiçbir şeyi değiştirmemeliydim. Peki Viyana'nın sağdığı bu zorluklar okulunda Hitler'in öğrendikleri nelerdi? Oradaki okuması ve tecrübesi sırasında elde ettiği ve öz olarak sonuna kadar değiştirmediği fikirler neydi? Bunlar en gelişigüzel bir incelemede bile üstün körülüğü ve eksikliği, çoklukla gülünçlüğü ve saçmalığı hemen ortaya çıkan garip saplantıların zehirlediği düşüncelerdi. Ama bu düşüncelerin tarih olduğu kadar dünya içinde önemi olduğu açıktır. Çünkü bu fikirler, okuma meraklısı görünen bu serseri tarafından ileride kurulacak Nazi İmparatorluğu'nun temellerinden bir kısmı olacaktır.